Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün duyguları yönetmeyi konuşacağız. Hı-hı. Duygularla aramız nasıl? Neden öfkeye, kırılganlığa ya da işte zorlayıcı duygulara kapılı veriyoruz? Niye bunlara zorlayıcı duygu diyoruz? Niye duygularla zorlanıyoruz? Hem duygulara nasıl bakıyoruz? Bize ne öğretildi? Duygularla nasıl başa çıkıyoruz? Ve genel olarak da sağlıklı yollarla nasıl baş edebiliriz? Bu duyduğumuz duygu düzenleme, duyguları yönetme, duygumu yönetemiyorum, duygu regülasyonu gibi durumlara bir açıklık getireceğiz. Nereden başlarsın? Hastayım, o yüzden topu sana attım.
Evet, evet. Sağlıklı zamanlarını da biliriz.
Nasıl bilirsin?
Genelde bazen bana top atmayı seversin sen. Gündelik yaşamda da yani.
Değil Severim. Mi? İyi yakalarsın.
Yakalanan olunca atan da bulunur yani. Olur, ne olacak? Evet. Senden gelen her top kabulümüz.
Vay vay vay.
Şunu da, şöyle mi daha fotojenik dur böyle.
Ha, böyle daha iyi.
Bu bizim çok eksikliğini çektiğimiz bir şey. Bizim de burada bunlar bu arada normal insanların, normal diyebileceğimiz kalıpların içinde konuşuyoruz. Yani duygu düzenleyememe herhangi bir patolojik tablonun, klinik bir bulgunun da parçası olabilir. Ama o bizim işimiz değil, bizim bildiğimiz bir şey değil o. Biz gündelik yaşamda normal sınırlar içinde olan insanların yaşadığı duygusal zorlantıları konuşacağız. Düzenleyememekten kaynaklanan.
Evet.
Onun altını çizelim. Bu genel olarak Zeynep, bizim toplumsal bir eksikliğimiz. Çünkü bizde bireyselleşme yeni yeni oluştuğu için ne hissediyorsun, ne yaşıyorsun, bu duygunun adı ne, bunu nasıl yönetebilirsin, bu çok bildiğimiz şeyler değil. Çok haberdar olmadığımız şeyleri de yönetebilmek bizi çok bilmiyoruz. Hepimizin genel geçer olarak kabul ettiği duygular var. Onların ortada yaşanması kabul. Öfke mesela çok kolay yaşanıyor bizde, çok da kabul görüyor. Keder belki olabilir, mutluluk doğal olarak böyle. Bunların arasına gidip geliyoruz ama o zengin repertuara çok sahip değiliz. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan ne yaşıyorum, bana ne söylüyor, bunu nasıl karşılayabilirim çok bilmediğimiz için düzenleyebilmek zaten çok mümkün de olmuyor. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum diye başlangıç yapabiliriz. Evet.
Duyguların çeşitliliğini bir bilmek gerekiyor değil mi? Yani 400'e yakın duygu kelimesi var. Neredeyse. Dolayısıyla öyle bir çeşitlilik var ve her birini farklı biçimde, farklı zihinsel süreçlerle, yani farklı düşüncelerin eşlik ettiği biçimde ve bedenimizin farklı bölgelerinde hissederek yaşıyoruz. Yani burada aslında içsel dünyada o kadar çok duygularla ilgili bağlantılar var ki, bunları görebilmek için bunlar görülürmüş ve bunların işte 3-4 duygunun ötesinde isimleri de varmış. Bir de şöyle bir şey oluyor, bir anda birden fazla duygu da hissediyoruz. Yani iç dünyanın zenginliği aynı zamanda aslında. Buradan yaratıcılık çıkıyor, buradan sanat çıkıyor değil mi? Buradan üretim çıkıyor, hı-hı, buradan diğer insanlara dokunacak işler yapmak çıkıyor. Bu hassasiyetle çıkıyor, o çeşitlilik. Önce evet onun adını koymak, ne hissettiğini, ne yaşadığımızı ve de bunun yönetilebilir olduğu bilgisi. Babam da böyleydi diye veriyoruz çünkü. Hmm. Annem de öyleydi.
Hmm.
Yani hani bizim oğlan da babasına çekmiş. Yani bunun bir çekimle genetik ve değişmez bir durum olduğunu, aslında bu tamamen bir duyguları düzenleyebilme becerisi diye geçiyor. Bu bir beceri.
Bu olmadığında da kaygı geldiğinde bizi alıp götürüyor. Kaygının bütün kötü senaryolarına teslim oluyoruz. Üzüldüğümüzde, öfkelendiğimizde aklımıza gelen o son söylenecek şeyleri söylüyoruz. İlişkilerimizde bir duyguyu çok yoğun yaşıyoruz. O duyguya teslimiyet gösterip kaybolup gidiyoruz. O duyguya dönüşüyoruz adeta. O duyguyu hissetmiyoruz da bize ipucu veren. Öfkeyi hissetmiyoruz. Öfkenin kendisi oluyoruz çocuk gibi. Bu olmadığında yine dalgalanıyoruz. Küçük bir şey oluyor, yükseliyoruz. Küçük bir şey oluyor, yere çakılıyoruz. Ayağa kalkamayacak kadar kendimizi hissediyoruz. Diğerleriyle ilişkilerimizde keskin yargılara varabiliyoruz. Ona karşı hissettiklerimiz eğer olumsuzsa o olumsuzun peşine takılıp diğerinin olumlu özelliklerini göremez oluyoruz. Başka aklıma ne gelir? Keder olduğunda keder bütün hayatımız ipotek altına alıyor. diğer zorlayıcı duygular ipotek altında oluyor. Hayatımızı sürdürebilmemizi, doğru kararlar verebilmemizi aslında şöyle de anlatabiliriz. Beynimizin bu zorlayıcı duyguları yaşayan yerimiz aktive olduğunda aklımızı kaybediyoruz. Burası duruyor ve o duygularla hayatı yönetmeye çalışıyoruz ama duygular yalnızca bir işaret, kılavuz olmaz ki. Ona bakarak akıl yolunu bulacaktır. Ama buna teslimiyet gösterdiğinde akıl da duruyor ve genelde istemediğimiz şeyleri söyleyip istemediğimiz şeyleri yapıyoruz. İstemediğimiz şeyler ağzımızdan çıkıyor. İstemediğimiz durumlarda kalıyoruz. Bu düzenleme eksiği olunca bunlar yaşanıyor. Yani.
Evet. Duyguların yoğunluğunu vücut ısısı gibi düşünebiliriz bence. Biraz daha somut olur. Hani 36,5 normal vücut ısısı ise 37 ateşim var diyoruz. 38 ise 38, 40. 40 derece ateşli bir durumda yaptığımız her şey bizi daha da zora sokacaktır. Bir zaten ateşimiz düşmeyecektir, daha uzun süre sürecektir. Yaptığımız şeylerden çözüm alma, karşılık alma şansımız olmayacaktır. Daha çok hata yaparız öyle bir durumdayken. O yüzden öyle bir durumda nasıl harekete geçmiyorsak duygunun en yoğun olduğu anda da karar mekanizması kilitleniyor. Dolayısıyla doğru kararlar vermemiz zor. Dikkatli davranabilmemiz zor. Duygunun yoğun olduğu, en yoğun olduğu an 40 derecelik ateşte yani frensiz gidiyoruz. Araba tam gaz devam ediyor. O yüzden ilk yapacağımız şey duygunun adını koyduktan sonra, etiketledikten sonra duyguyu yoğunluğunu bir azaltmak. Yani 40 derece ateşle nasıl bir şey yapmıyorsak o duygu yoğunluğunda da bunu yapmamak.
Evet. Oturuma gelen danışanlarla ben önce bu termometre ayarını yapmaya çalışıyorum Zeynep. Bir geliyor durumu öyle anlatıyor ki anlatış biçimi durumun yoğunluğundan daha şiddetli. Aslında farkında değil ki o anlatış biçimiyle durumu daha da yoğunlaştırıyor kendi kafasında. Köpürtüyor orayı. Böyle bir yüksek tonda anlatıyor, gözyaşlarıyla anlatıyor, öfkeyle anlatıyor, böyle sanki masa yumruğunu vurmak istercesine anlatıyor. Bu aslında durumu berrak bir şekilde görebilmesine de engel oluyor ve sonra fark ediliyor ki aslında bu onların ailesindeki ortak dil. Herhangi bir zorlanmada, herhangi bir haksızlıkta, herhangi bir kederde, herhangi bir öfkede sakin kalabilen, durumu aklıyla yönetebilen, ya bir durum bakalım diyen, aklı selim sahibi, sağduyu sahibi bir yetişkin genelde olmuyor. Bu olmayınca da sanki kaygılanınca böyle farfara bir hale dönmek gerekiyormuş gibi, öfkelenince yaygaracı bir hale dönmek gibi, onlar da doğrudan fabrika ayarı gibi hissediyor. Bu olunca böyle davranılır yani. Bu olunca bu kadar konuşursun. Bu olunca bu kadar keskinleşirsin. Sanki bunları yapmazsan aslında hakkını savunmamış ya da kaygıya karşı gereken tedbirleri almamışsın gibi hissediyorlar. Ama aslında doğrusu tam tersi.
Evet. Bu da deneyimde öğrenilen bir şey. Çünkü duyulmayan, görülmeyen çocuklar içinde bulunduğu durumu daha da ajite ediyor. Dram modu öyle gelişmiş oluyor. Yani herhangi bir durumdayken çocuk ifade etmeden bile ya bu onun canını sıkmıştır diye ilgilenen bir ebeveyn olsa buna canı sıkılmıştır, iyi misin diye daha ifadeye bile gerek kalmadan ya da ifade ettiğinde iki aşaması. O zaman onu bu kadar yoğun büyütmesine, duygunun onu kaplamasına gerek yok görülmesi için. Ya da ikincisi ifade etti diyelim çocuk, çok canım sıkkın, aman ne var canım burada canını sıkılacak diyen bir ebeveyn olduğunda da bu sefer o duyguyu ya gerçekten canım sıkkın yani. Yani gerçekten bu beni zorluyor diye yoğun bir biçimde işte öfkeyle ağlamayla veren çocuk yetişkin olduğunda da o duygunun şey hali girdabına, duygu girdabına kapılmış bir yetişkin gibi durumu anlatıyor.
Duygusal olgunlukla duyguları düzenleyebilme becerisi de ilişkili değil mi Zeynep?
Tabii.
Nasıl ilişkilendirirsin?
Yani birisi beceri, duyguları düzenleyebilme becerisi yüksek olanların duygusal olgunluğu da yüksek oluyor. Duygusal olgunluk daha bir genel bir örüntü, pek çok şeyi barındıran denebilir. Yani dışarıdan bakabilme, pek çok beceriyi barındırıyor. Kendine dışarıdan bakabilme, duygusunu bir fark edebilme, yanına oturtabilme, onu yönetebilme, ifade edebilme. Okuryazarlığın içsel dünyaya ve diğerine yönelik okuryazarlığın yüksek olması. Ama bütün bunların birilerinin bize bunu öğretmesi gerekiyor. Bazılarımız avantajlıyız duygu yönetme konusunda. Bazılarımızın dezavantajı var doğuştan. Sinir sistemi daha hassas olan dürtüsel yapıdaki yüksek yaşayanlar duyguları biyolojik olarak yüksek yaşayanlar, duygusal geçirgenliği yüksek olan hassas yapıdakiler ya da kaygıyı ve kırılganlığı yüksek yaşayanlar böyle daha zikzaklı oluyor. Ama daha mizaçları da tanımlamıştık da daha yavaş alışan mizaçta olup ama biraz daha utangaç çekingen olabilir ama duyguları çok yoğun yaşamayan hem mutluluğu hem mutsuzluğu daha dengeli yaşayan çocuklar yetişkin olduklarında duygularını regüle etmeleri daha kolay oluyor. Çünkü dürtüsel bir yapının gelen duygusu, sağ beyinden gelen duygusu şiddetli bir sel suyu. Kapıyı kapatmak zor onun için. Ama daha duyguları yoğun yaşamayan bir mizaca sahip biri için gelen su akıntı gibi onu durdurmak daha kolay oluyor.
İşin fenası bazen bunu bir olumlu şey gibi de yaşıyorlar. O duyguları yoğun yaşamak, ben böyleyimdir, kabıma sığmam. Ama böyle bir dağınık görünüyorsun, savruk görünüyorsun, kontrolsüz görünüyorsun. Onu bilemiyor. Bir de bu tür konularda grafik ne kadar yüksek çıkarsa diğer türlüsünde, olumsuz duyguda da sanki o grafik yere çakılmış gibi o kadar derine gidiyor.
Evet, evet.
Bunu ama renkli kişilik gibi düşünenler de var. Mesela böyle olmazsa sanki sıkıcı biri olurmuş gibi. Öyle sıkıcı olur muyuz böyle olmazsak?
Yani bence öyle kalabilir. Bence o kişileri çok renkli buluyorum. O yüksek yaşayanlar, olumlu duyguları. Hı. Onları sadece olumsuz duyguları biraz yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çeşitlilik kalmaz yani. Hani sen de öylesin. Birce de öyle mesela yüksek yaşıyor duyguları. O kişilerin yapacağı şey olumsuz duyguların adını hızlıca koyması, bedensel tetiklenmelerini fark etmeleri, bir dur fren sistemini biraz güçlendirmeleri. Yoksa olumlu duygulardaki coşkulu hal renk olabilir.
Ama coşkuyla öfori arasında da bir fark var değil mi? Bazen böyle hani 400 metre ileriden duyulacak kahkahalar atmak coşku mudur?
Ha, sen başka bir şey, zihninde başka bir şey imge oluştu. Onun üzerinden anlatıyorsun. Evet, ona devam et.
Ya bu işte sendeki... bu işte onun ayırdığını nasıl buluruz? Ayırdığına nasıl varırız? Coşkuyla savruk bir coşku hali arasında fark yok mudur?
Büyük kelimeler, büyük hareketler, büyük ses, sahiciliği alıyor ya o biraz. Doğal ve sahici olan. Ama doğal ve sahici olan her zaman çok dengeli, stabil değil. Bunu da anlaşıldı herhalde şimdi konuşurken. Kiminin doğal ve sahiciliği daha sakin, kiminin doğal ve sahiciliği daha içten açık, enerjik.
Enerjik.
O biraz mizaca bağlı, sen ne ben gibi yani. Sahiciliğimiz varsa eğer, samimiyet sahici. Benimki daha sakinlikten, seninki daha enerjiden. Ama büyük olunca bazen seanslarda yasak kelimeler de yapıyor. Asla. Hiçbir zaman. Katiyen. Mümkün değil. Bunlar yasak.
Niye?
Çok yüksek. İşin doğallığını, doğal akış. Akış böyle yani, akış. Çok keskin. Yani bir şey aslaysa her zaman oluyor o zaman. Yani böylelikle kendimizi keskin bir şeyin, tünelin içerisine sıkıştırmış gibi.
Ya oradasın ya
oradasın. Ya oradasın ya oradasın. Ya da seçeneklerin de daralıyor. Öyle ya da de olur, öyle de olur.
YouTube yorumlarına yazıyorlar. Böyle bir şey olunca çocuklar yapınca çıldırıyorum.
Ha mesela.
Ne çıldırıyorsun ya? Hani çıldırıyorum deyince bir de nasıl konuşursan öyle düşünmeye başlıyorsun. Hani tabii. Bazen şey düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsak, nasıl hissediyorsak öyle konuşuyoruz. Ama bence daha çok belirleyici olan nasıl konuşuyorsak öyle düşünüp öyle hissetmeye başlıyoruz. Böyle bu kadar senin söylediğin kelimeler gibi keskin şeylerde düşününce o zaten gri alan kayboluyor.
Kayboluyor, evet. Dün şeyde forumda...
Pardon, gri alanda esneklik demek. Onu evet. Kastettim.
Gülce bir şeyler alıyordu. Ben oturuyordum dışarıda. Bir tane çocuk da bisikletiyle sürüyor ama birinin ayağına çarptı. Annesi de orada. Kızım dikkat et dedi. Kavga ettirme şimdi insanlarla beni dedi. Çok büyük.
Ne kadar davetkar bir...
Çok kavga ettirme. Bir niye kavga edeceksin? Ben de ona bir bakmışım. Sonra şey dedi, devam etti. Ya çocuksun sen dedi ya. Şey devam et dedi. Hani çarpan biri olursa herhalde anlayış gösterir dedi. Ama ben ona hayretle baktım. Hani eleştirel bir gözle bakmadım. Ya niye kavga ediyorsun? Çocuğun zihnine niye bunu yerleştiriyorsun. Ne
kadar düşmanca bir ifade,
evet,
değil mi?
Evet, yani niye hemen böyle karşı karşıya geliyorsun o AVM'deki herkesle? Bura alan bisiklet
Herkes
sürüyor.
Potansiyel düşman.
Evet, kendini şey yapıyor. Çok kadın tarzı düşmanca değildi de, daha ürkektendi biraz da. Ama bir kavga ve savaş hali. Ben ona öyle hani biraz şaşkınlıkla çocuğa gülümseyerek de bakınca, çocuksun dedi ya, rahatsız.
Hocalığını yaptın
Yapmışım öyle, kaşımla gözümle yaptım. Hocalık ama bazen çocuk çok tatlıydı. Gitti sonra geri geldi. Anne çok dikkatli, kimseye çarpmadan geldim dedi.
Ay canım.
Evet.
O zavallıyı tedirgin de ediyor tabii, yani. Değil tabii. Mi? Her an tehlike çıkabilir. Her an kavga çıkabilir. Annem zor durumda kalabilir.
Evet.
Ya da anneme zarar verebilirler.
Evet. Ne onun yerine anneciğim dikkat et biraz. İnsanlara çarpmamaya dikkat et desin. Çok özgür bir alanda.
Daha önceki bölümlerde de söylemiştik. Bazen insanlar bu zorlayıcı duyguları burada anlatınca rahatlayacaklarını düşünüyorlar. Ben durduruyorum. Çünkü çalışmalar, daha önce de söylemiştim bölümde, hatırlıyorum sanki. Bu yoğun olumsuz duyguları anlattığında aynı yoğunlukta, bu şekilde ifade ettiğinde o duygunun yatıştığını değil, aksine daha da köpürdüğünü gösteriyor.
Evet.
Daha sakin bir dille ifade etmeye başlamak aslında durumun düşünüldüğü kadar karmaşık olmadığını da gösteriyor bazen.
Mesela zihnimizi. Şunu sağlıyor, değil mi? Hani sen, biz oluyoruz, yanımıza da duygumuzu oturtuyoruz. Biz onu anlatıyoruz. Evet. Ama onu içimizde ve kocaman olursa o anlatıyor. Üzüntü kapını çaldığında diye bir
kitap.
Çocuk kitabı vardı. Ne kadar güzeldi. Onu tavsiye ederim hem kendinize hem çocuklara. Üzüntüsünü buyur ediyor, alıyor, oturtuyor yani. Hani duygunu kendinden dostça yanına oturt. Onun hakkında konuş. O olma yani.
Evet.
Çok üzüldüm, çok kırıldım. Şöyle oldu, bu tetikledi. Üzülünce böyle oldu, böyle yaptım, böyle yapmak istedim. Gibi.
Evet. Bir de böyle... Bazı karakter yapıları var. Çok konuşacak lafları yok. Çok donanımlı değiller. Anlatacak hikayeleri yok ama sahnede olmayı seviyorlar. O sahnede olma iştahıyla bazen o inanmıyorumlar, aman tanrımlar, böyle dedim ki, sonra masaya vurdum ve hani biliyorsun neydi o? İşte o geldi karşım. Ya çok fazla. Yani çok fazla. Hani orada bir sahne var. O aslında şeyi bulsa, bak sahnede olmayı seviyorsun. E bunu sahnede olacağın daha sağlıklı yollar bul. Evet. Olumsuz duyguları köpürteceğin ve bakın bakın bende ne var diyeceğin bir şeyi yaratıcılığa ve üretime çevirmek de bence duygusal düzenlemeye faydası olabilecek bir şey.
Evet. Şey diyorlar ya, kendi kendinizin terapisini yapıyorsunuz programlarla diye.
Heh.
Sen de seni tetikleyenleri çok şey anlatıyorsun.
Tetikleniyormuş
yani. O tetiklenmiş halde de.
Yok, tetiklenmiyorum. Tetiklenmiş gibi mi görünüyorum? Yok, hiç tetiklenmedim. Şu an tetiklendiğimi düşünebilirsin ama, bu... ama hiç tetiklenmedim ben. Ben profesyonelim. Profesyoneller hiç tetiklenmez.
Yüksek kişileri hiç sevmezsin. Ben diyorum ya sana, tam senlik diye. Ama orada o yükseklikten tetiklenmede, izleyenlerde de olabilir, işitsel hassasiyetin de etkisi var.
Nasıl? Ha.
Sendeki işitsel hassasiyet, iyi bir şey söylüyorum sana yani.
Ha,
rahat olabilirsin.
Ben sandım ki.
İşitsel hassasiyet nedeniyle de o çok yüksek geliyor. İkincisi, bir de o kadar alıştık ki Serdar, bu bireysel çalışmalarda ortalama bir ses tonuyla sakin, dingin şeye, bence biraz bize biraz da o yüzden de daha da.
Biz de
hemen
normalden uzaklaştık.
Çalınıyor kulağımıza yani.
Şey, ne bağırıyorum be.
Yani dünkü o anne de hemen, ne alakası var, hemen bir hani başkasını, normal bir anne konuşması ya da işte o ses, ya konuştu gitti.
Ama bir de ne var biliyor musun, dedin ya kötü bir şey söylemeyeceğim diye. Şimdi senin bana kötü bir şey söylemeyeceğini o kadar biliyorum ki ben. Yani Zeynep beni gözetir. Mesela şeyde de çok hoşuma gidiyor, bir ortam oluyor.
Bir de ben yapayım.
Evet.
Serdar Hoca'yı çok sevmediğime dair mesajlar geliyor. Serdar Hoca'dan çok daha fazla gidiyor diyor. Her şey anlatılmıyor yani.
Ha, gözetileceğimi biliyorum. Mesela bir ortamda bana haksızlık edildiğini düşünürsen oraya müdahale ediyorsun. Yok öyle değil diyorsun yani. Beni savunacağını biliyorum. Ben olsam da olmasam da. Çocuk da kendi anne babasıyla ilgili bu hissiyata sahip olursa, gözetildiğini, korunduğunu, sınırlarına saygı duyulduğunu, özen gösterildiğini, duygusunu merak edildiğini, ne oldu, ne hissediyorsun, burada mı zorlandın, ah kuzum bir gel bakayım bana, bir anlat, ne yaşıyorsun dendiğinde zaten çocuğun yükselmesine, keskinleşmesine, bağırmasına gerek olmuyor. Çocuk duyulduğunda zaten o regülasyonu öğreniyor. Aslında bu gel bakalım demek, o sakinlik, o denge, bak ben ne yaptığımı biliyorum, bana güvenebilirsin hissi zaten o duygusal düzenlemeyi çocuğa otomatik olarak öğretiyor. Çocuk bu sakinlikle, bu tonda öğretildiği şeyi, konuşmayı öğreniyor. Bir de biliyor ki orada onu merak eden ve bu duruma karşı ona yol gösterecek, koruyacak biri var. Şimdi bunları yapamayanlara burada biraz da şaka yolu takılıyoruz ama bu çocukların da aslında görülmeyen, bu konuda kılavuzluk edilmeyen çocuklar olduğunu da unutuyoruz. Belki o benim anlattığım karikatürize inanmıyorum diyen çocuklar gerçekten sahne modu. Gerçekten evet, sahnede olsaydı sahne ışığı olacak. Ama bunun altını bir birikimle doldurmalarına yol gösterilmemiş, destek olunmamış çocuklar. Ama seviyor sahnede. Bu kötü bir şey değil. Sahnede olsun. Ama işte o destek olmayınca çocuk nasıl bir sahnede olacak bilmiyor ki. Tiyatro sahnesi, müzikle mi uğraşacak, akademik mi yapacak bunu, sporla mı yapacak?
Hepsinde de yeteneği var muhtemelen.
Belki zaten o yüksek, beni sığmıyor kabına, sığmıyor çocuk, evet. Yani bir anlatmak istiyor ama konuşacak kelime olmayınca bunu inanmıyorumla yapıyor. Ya işte belli ki kılavuzluğu yok yani çocuğun.
Evet, evet. İyi bir eğitim her türlü yani, hem okulda, evet, da çünkü sadece ebeveyn kılavuzluğu değil, okulun da verdiği bir duygusal yönlendirme, destek olmayınca çocuklar o yoğun duyguları yoğun kelimelere, yoğun hareketlere, büyük laflara dönüştürmüş oluyor.
Ya okul deyince Zeynep şey diye tahayyül ediyorum. 50 sene sonra bize şeyi soracaklar herhalde. Nasıl ya? Bunları okulda öğretmediler mi gerçekten? Bunları öğretmeden mi çocukları mezun ettiniz okullardan diye bence sorulacaktır. Sorulması gerekiyor yani.
Evet.
Ama bunu yapalım Zeynep.
Ama matematikte hiç yanlış olmadı diyeceğiz. Öyle yani, biraz şu an öyle, her şey öyle, öyle sınav odaklı.
Matematikte yanlışı olmadı ama olduğunda yaşadığı hayal kırıklığıyla nasıl baş ediyordu? Kızımızın voleybol maçı vardı. Maçları izliyorum Zeynep, kızları da gözlüyorum, kızların voleybol maçları. Duygularını kontrol edebilen, hata yaptığında o hatada kaybolup gitmeyen, puan aldığında yüksek coşkuyla dengesini kaybetmeyen, rakibine saygı duymaya devam eden, hedef odaklı, o duygusal dalgalanmalara teslim olmayan çocuklar takımda lider görevi üstleniyorlar. Bunu yapamayan çocuklar bazen çok iyi, rüzgarı arkasına bir alıyor, olağanüstü işler yapıyor ama bir şey oluyor, bir düşüyor çocuk, devamlılığı yok. İşte bu duygusal düzenleme becerisi olmayan çocuklar.
Evet.
Duygusal düzenleme becerisi yoksa arkadaşının yaptığı hataya da tahammül edemiyor. Duygusal düzenleme becerisi olmayan antrenör de çocukları düşürüyor. Öyle bir tepki veriyor, öyle keskin, öyle ekşi suratlı yapıyor ki çocuk bir anda oyundan düşüyor. Bazen çocuğu oyundan öyle bir alıyor ki çocuk gitti zaten artık. Bundan sonra o maçta hani bırak, sonrasında da kendini toparlayabilmesi mümkün değil. Duygusal düzenleme hayatın her anında, her alanında duyulan bir ihtiyaç aslında.
Evet, evet. Yani hem olumlu hem olumsuz duygular da, özellikle olumsuz da en yukarıya çıkmadan indirmek gerekiyor yani, değil mi? Öyle olursa şimdi çocuk yetiştirirken de olumlu yaptığı bir şeyi çok aferinler, bravo, aferin, nasıl yaptın, çok çıkardın, düşüşte çok yukarıdan oluyor yani.
Değil mi?
Ama onu da sadelikle, aslansın, bravo, harika deyip devam edersek, hani kutlayacağız ama o kadar yukarıya çıkarmazsak negatife düşüş de o kadar aşağıda, derinde çıkamayacağı, kurtulamayacağı bir şey de olmayacak. O yüzden hem yetişkinlerin, kendinize de bunu yapmayın, negatif duyguda çıktığınız tırmandığın zirveye gitmeyin yani. Ama rüminasyon, hep tekrar tekrar başkalarına bunu anlatmak, o duyguda kalmak, işte hüzünlü şarkılar dinlemek, yine o duyguda kalmak, hep gündemde tutmak, kendinize iyi gelen şeyleri bile bile yapmayıp kendinizi sabote etmek, hep o zirvede kalmaya neden oluyor.
O zirvede kaldığında aklını kaybettiği için yeni seçenekler üretmeyi de beceremiyor. Meseleyle arasındaki mesafe o kadar kayboluyor ki, o kadar dağılıyor ki o meselenin içinde, dışarıdan bakmayı beceremediği için, ya bu durum daha iyi yönetilebilir mi? Başka bir seçenek mümkün mü? Acaba başka kelimeler bulabilir miyim? Bütün bunlardan mahrum kalıyor.
Evet. O yüzden duygu düzenlemede hani şeylerden birisi de bu. Hani duygumuzun adını koyacağız, ne yaşadığımızı anlayacağız, bize hangi ihtiyacı bizi götürdüğünü göreceğiz. Yoğunluğu 40 derece ateş gibi demiştik, düşüreceğiz, zirvede Zirvede bırakmayacağız yani.
Evet, zirveye çıkmayacağız,
çıkmayacağız
aslında.
Çıkmayacağız yani.
Sen bana hiç unutmuyorum bir şey demiştin. Senin duygusal düzenleme becerin zayıf olduğu için zorlanmışsın sen demiştin. Sen bana çocukluğunu ne demek istedin bana? Bir anlat bakalım Zeynep Hanım. Dök eteğindeki taşları.
Bağlamda acaba ne için demiştim ama işte duygudan duyguya savrulduğun için daha keskin oluyor duygu düzenleme becerisi olmayan. Hayal kırıklığı ya da öfke gibi zorlayıcı duygular da keskin oluyor ve keskin kararlar veriyor.
Hı-hı.
Yalnızlaşıyor mesela.
Hı-hı.
Ya da o öfkeyle diğerini beğenmez oluyor. Büyüklenmeci mod geliştiriyor. Yoğun olumlu duygularda da orada da geçmiş videoları falan izledik ya, kendimizi gördük, gençliğimizi hmm, gördük. Hmm. Orada da yoğun duygular içerisinde kalan çok tatlı, enerjik taraf sen ya da başkası için söyleyeceğim. Ama merkezde olmak istiyor. Diğerlerini gözden kaçırıyor. Kendi coşkusu ve heyecanı içerisinde, kendi şakaları içinde o kadar kayboluyor ki duyulana görülene kadar. Bu da diğerlerini görmeye engel oluyor.
Doğru. Ben böyle şeyler yaşıyordum ama şimdi duygusal düzenlemede taşma ve kaçma da olabilir ama bastırma da oluyor. Benim de sende gördüğüm Zeynep, regülasyon zorlukları senin her şeyden sorumlu hissetmen, suçluluğa teslimiyetin, hemen kaygılanman, hemen bir durum varsa bunun seninle ilgili bir yanlış olduğunu düşünme eğilimin. Sonrasında da zaten seni ne zorladı? Hayatın boyunca bu durumlara düşmemek için uğraşma ya da işte evet, bir sorumluluk varsa hemen üstüne alma, hemen suçlanma, hemen kaygıya teslim olma. Yani duygusal düzenleme becerisi her zaman yükseklikle ilişkili değil. O evet, görünmeyenler, görünmez olanlar da duygusal düzenleme becerisini yapamadıkları için kayboluyorlar. Böyle bir boyutu da var. O da sendekiydi.
Evet, evet. Yoğun duygu girdabına öyle girmiş oluyorsun. Suçluluğa giriyorsun, kaygıya giriyorsun. Kaygılı olduğun zaman daha az konuşuyorsun mesela. Yapabileceğin, aslında girişkenlik gösterebileceğin alanlardan kaçınıyorsun. Dolayısıyla kaygının bizi teslim alması hep duygunun görünür olduğunu göstermiyor. Göstere. Bazen kaçınma davranışları daha görünür oluyor. Onu anlamak da biraz daha zor. Yani çünkü sahnenin önünde hani daha çekingen, kaçıngan biri oluyor ama daha geride kaygısını yönetmekte zorlanan biri var.
Yani aslında bu problemin ana karakteri şu. Duygu hemen bir davranışa dönüyor, bir tavra dönüyor. Kaçınmak da olabilir, yükselmek de olabilir ama onu bir kontrol edemiyorsun. Hemen o davranışa dönüyorsun. Onu bir yönetemiyorsun yani.
Evet.
Bu da çocuksan akranlarınla ilişkilerine zarar veriyor. Evliysen ya da romantik bir ilişkide partnerinle ilişkine zarar veriyor. Dengeli değilsin, yükseksin ya da kaçıngansın, görünmez oluyorsun ama orada değilsin. Duygunun ne hissettiğini söyleyen bir pusula gibi değil de seni böyle alıp içine çeken bir örüntü gibi yaşıyorsun.
Evet, evet. Bunu da geçmişte bastırdıysan, hani duygular önemli değil, korkacak bir şey yok, ağlayacak bir şey yokla büyüdüysek bastırabiliyoruz.
Ya da sınır öğrenmediysen.
Taşmada sınırlar öğrenmediysen olabilir. Yani çok öfkelenmene izin verildiyse, yerlerde tepinmemize izin verildiyse ya da yoğun kırılganlıkla saatler boyunca ağladıysak ve bizi sakinleştiren kimse olmadıysa. Çünkü duygu yoğunluğunu da hani zirveye çıkmayalım dedik. Duygunun böyle yatayda ilerleyişine de bir dur demek gerekiyor. Hani bir toparlan artık, kendine iyi gelecek şeyleri yap. Bu bastırmak anlamına gelmez. Biraz yaşa, deneyimle. Sonra bir toparlan, bir nefes al ki duyguna daha başka bir gözle, farklı bir açıdan yaşadıklarına bakabilesin. Hı-hı. Ya bir uyu uyan, ya bir yürüyüş yap gel gibi bir molalara ihtiyaç var. Bundan yoksun kaldıysak da taşma eğiliminde oluyor olabilir duygular. Hı-hı. Dolayısıyla çocukken nasıl baş ettiysek ileride de yetişkin yıllarında da benzer biçimde baş ediyoruz. Ama diyoruz ki bunu düzenlemenin, yönetmenin sağlıklı yolları var.
Vardır.
Yani sen duyguları bastıran biriysen, sen duygulara kapalıysan, çok duygularını ifade etmeyen biriyim. Bu genel geçer ve değişmez bir durum değil. Aile atmosferi de öyle olabilir. Yani bazı ailelerde duygular bastırılıyor. Çocuk duygusuyla da ilgilenilmiyor ama genel olarak da duygular hiç dile gelmiyor. Zorlayıcı duygular mesela kol kırılır, yen içinde kalır. Kaygılar konuşulmuyor. Sevinç çok abartılı, yoğun yaşanmıyor. Duyguları bastırma modelle de öğrendiğimiz şey olabilir. Şimdi yetişkin oldun, eşine sevgini gösteremiyorsun. Yakınlığını gösteremiyorsun ya da söyleyemiyorsun. Öyle biri olduğun için değil, duygularla öyle bir ilişki kurduğun için. Duygularla geçmişte nasıl bir ilişki kurduğumuzu anlayıp onunla ilişki kurma biçimimizi değiştireceğiz. Böylelikle ben eşime duygularımı, sevgimi, yakınlığımı, bir sürü sevgi dili var, bir sürü yollarla ifade eder ve gösterebilirim. Mesela bunu öğrenebilirim.
Duygularını düzenlemenin şeyi, o yüksek tonu taşıyanlar daha kolay fark ediliyorlar ama adını koyamayan, adlandıramayan ya da bastıranlar da aslında duygusal düzenleme problemi yaşıyorlar. Değil mi? Peki sen hem kendi zorlayıcı duygularınla, bu arada hasta hasta bu programı yaptın.
Evet, evet. Yani eksik kalmasın diye yaptık ama iyi fikir oldum. Nasıl etkilendiniz bilmiyorum.
Duygularını düzenlemek için kendine dair Zeynep, bu yaşında çocuklarına dair, anneliğe dair ne öğrendin? Hem kendine hem çocuklarına ne öğretiyorsun?
Evet, ve kitaplarla çocuklara aslında. Tam duygu odaklı çünkü bu amaçla da yazılmış kitaplardı. Çocuklara diyorum ki seansta da arkadaş ol duygularınla. Duyguların sana yol gösterir. Duyguların senin bastıracağın, kaçınacağın şeyler değildir. Habercidir, postacıdır. Bir şeyden haberdar eder, işlerin yolunda gitmediğini söyler, karşılanmayan ihtiyaçlar konusunda sana bilgi verir, sana ne yapman gerektiği konusunda, sana ne iyi geleceği konusunda sana yol gösterir. Bunu öğretmek. Dolayısıyla da daha duygusal temasla, kendi çocuklarımda da çok soruyorum. Yıllar öncesinden beri duygusal zeka eğitimleri veriyordum çocuklara. Çocuklar küçükken diyorlardı, annem gene duygusal zekaya bağladı diye. Hani 5 yaşında, 6 yaşında ya da 10 yaşındayken. Karikatürize oldu biraz bu durum ama ya da şimdi birce öyle diyor, pedagojik sorularına cevap vermeyeceğim diye. Bazen gerçekten seanstaki gibi soruyorum herhalde, yapay kaçıyor. Ama oraya yer, alan açmak. Kendime sormak, çok sorarım kendime. Anlamaya çalışmak. Tabii sonra sağlıklı sesi, yetişkin Zeynep'i davet etmeye çalışıyorum. Suçlanma eğilimi olursa, işte kaygı olursa onu biraz konuşturmaya çalışıyorum. Bu tabii ki yaşadığımız şeyin zorluğuna, büyüklüğüne, yakınımızda birilerininle mi ilgili, yoksa hani bizden daha uzak birileriyle mi ilgili bu durum, ona göre bunun yoğunluğu ve süresi değişiyor.
Bir de bunu yapabilecek insanların biraz da kendilerine dışarıdan bakabilme becerilerinin olması gerekiyor. Dışarıdan nasıl görünüyor? Bastırırken, yükselirken, kontrol edemezken, dağınıkken, savukken. Problemin ana kaynağı bunu görememek değil de bazen görüp de bunu olumlu bir şeymiş gibi yaşamak da oluyor. Yani kendini acıyorsa bunu erdem gibi yaşıyor. Kaçınıyorsa iyi kalplilik gibi yaşıyor. Ya da öfkeliyse, coşkuluysa ben böyleyim, içim dışım birdir diye yaşıyor. Ama öyle değil. Yani biraz insanların yaşları ilerledikçe, olgunlaştıkça bir duygunun içinde kaybolmadan, dağılmadan, kopmadan onları yönetebilmesi bekleniyor. Evet. Fark et. Dengelemeye çalış ve kontrol et. Bunun hemen davranışa dönmesine izin verme, bir es ver, bir bak bakalım bunun daha iyi bir alternatifini bulabilecek misin?
Evet. Evet.
Toparlayalım mı? Nasıl toparlarsın?
Genel olarak böyle duygularla ilgilenirken dikkati vermek aslında önemli. İç dünyanızda neler olduğuna biraz bakıp iç dünyanızdan gelenleri de biraz böyle kabul etmek. Önce dikkati vereceğiz, bakacağız, ilgilenmek. Orada neler olduğu ile ilgilenmek. Oradan gelenleri de olduğu gibi kabul etmek. Bunlar hayatın bir parçası. Bunlar duyumlar da olur, bedensel. Yani duygularımızın bedensel yansımaları da var. İşte üzgün olduğumuzda göğsümüz sıkışıyor gibi. Hem duyguları hem de bedensel duyumlarımızı da fark edersek, beden duygularımızın evi, yuvası. Her biri bir yere yerleşiyor. O yüzden gergin olduğumuzda omuzlarımız tutuluyor ya da huzursuz bacak bir ilişkide huzursuzsak ve onunla çok görüşüyorsak bacaklarımız da ağır oluyor. Bu sinyalleri de duyguyu duymayınca duyumlarla biraz duygular haberdar da ediyor aslında. Beden yoluyla bir bak bana diyor. Hem duyumlarla hem duygularla dikkati verip ilgilenmek, orada ne olduğunu anlamak ve onunla dostane bir derdin ne, ne istiyorsun, neye ihtiyacın var diye başka bir karaktermiş gibi, bir arkadaş gibi ve şefkatli yoldan o duygularla temas etmek. Tabii çok kolay değil ama bununla ilgili zaten okumalar, bu programlar, her ilişkide olduğu gibi niyet önemli. Duygularınızla da ilişki kurmaya niyet ederseniz o bir başlar, sonra devamı da gelir.
Niyet ettim duygularımı anlamaya.
Anlamaya, evet.
Önemli. Peki, evet. Ağzına sağlık. Bu çok fiziksel olarak da Zeynep'in söylediği gibi sağlığımız için çok önemli. Hatta öyle ki sevmediğiniz insanlarla yemek yerken yaşadığın hazımsızlık problemi artıyormuş. Evet. Duygu fizyolojik olarak kendimizi iyi hissetmemizin temel eksenlerinden biri. Ayırt edebileceğimiz bir şey değil. İyi hissetmiyorsak bedenimizde de hastalıklar bir süre sonra birikmeye ve işte bu otoimmün hastalıkların temellerinden birinde de bu var aslında.
Evet.
Peki, duygularımızı düzenleyemezsek derdimizi iyi anlatamıyoruz. Haklıyken haksız duruma düşüyoruz. Kontrol edemiyoruz. Sonda söyleyeceğimizi başta söylüyoruz. Bastırıyoruz. Sürekli bir şeyin içinde kaybolup zihinsel gevişler getiriyoruz. Zihnimizde kavgalar veriyoruz. Keşke bunu da söyleseydim diyoruz. Keşke şunu da anlatsaydım ona. Ama bir şekilde ne derdimizi anlatabiliyoruz, ne hakkımızı savunabiliyoruz, ne ilişkilerimizi sürdürebiliyoruz, ne potansiyelimizi performansa çevirebiliyoruz. Hem akademik olarak, hem yetenek olarak, hem mesleki olarak her yerde bir sorun yaşanıyor. İlişkilerimizin devamlılığı olmuyor. Kısa sürede çok yakınlaşıyoruz, çabuk uzaklaşıyoruz. Ya da işte hemen kavgalara giriyoruz. Haksızlıklara karşı kendimizi mücadele ederken bulabiliyoruz. Ama bir denge, bir kontrol olmayınca ilişkimiz çok aksıyor. Bu kendimizi korumak için öğrenmemiz gereken bir şey. Umarız bu öğrenme sürecinizde bu anlattıklarımızın size faydası olur. Kanalımızın sayfasını beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı, yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Koruyucu ruh sağlığını herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Büyük bir topluluk olmak için gayret ediyoruz. Hem biz uğraşalım, hem sayfadakiler birbirlerine iyi olsunlar diye çabalıyoruz. Elinizi bir aile meselesinin sırtından eksik etmeyin. Herkese çokça sevgiler.
Bu haftanızı biraz bedeninize ve beden sinyallerinize ve duygularınıza ayırabilirsiniz. Olumlu duygular da var. Biz de bu olumlu duygu içindeydik birkaç hafta içinde. 100 bin olduk. 100 bin kişiden oluşan ve çarpı ikisi üçü var onun tabii, her hanede kaç kişi izliyor. Kocaman büyük bir topluluk olduk, birbirine iyi gelmeye çalışan, iyiliği yaymaya çalışan. O yüzden çok mutluyuz. Serdar da herkes onun tepkisini bekliyor. Oynayacak mı Serdar Hoca diyor. Evde oynadı, onu söyleyebilirim. Sizin adınıza ben izledim.
Evet.
Oynayacak mısın
sen? Ya o bir şeyden çıktı, bir yorumda yazdı bir takipçimiz, sağ olsun. 100 bin olursak Serdar Hoca Ankara Havası'yla oynar gibi.
Biz bir program söylemiştik.
Söylemiş miydik, evet. Onu? Ha, hatırlamıştım. Aklımda tutamıyorum böyle şeyleri. Ya ben aslında işe gelirken arabada genelde oynayarak geliyorum. Yani hani bu 100 bin olunca değil de genel olarak benim bir havam öyle. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ediyor. Yani hem 100 bin kişilik bir topluluk olduk, hem herkes birbirine karşı, tabii ki istisnalar oluyor. Herkes birbirine özenli, yorumlarla birbirine destek vermeye çalışıyorlar. Ya da biz insanlar yolda gördüklerinde sevdikleri bir dostlarını görmüş gibi davranıyorlar. Hani sevdikleri, kıymet verdikleri, yakından tanıdıkları bir dostmuş gibi. Bundan sonraki etkinliklerimizde de hem bunu sürdüreceğiz, hem de insanların birbirleriyle etkileşime girmeleri için bir şeyler planlıyoruz. Umarız olur. Çok teşekkür ederiz. 100 bin olmayı çok hayal ediyorduk. Şimdiki hedefimiz milyon olsun.
Olsun. Evet.
Bir milyonda oynarım ama.
Vallahi.
Vallahi oynarım. Yani şöyle şakkada şukkada oynarım.
Ha, unutma. Sonra onu diyorum diye bakalım, geride kalır.
Olalım da bir de ona bakarız. Ona bir çare buluruz yani. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.